Ayrım 32.
Salih ya, Salih onu ve ötekileri utandırmalıydı ya. Ama şimdi çok geç diye düşünüyordu reis bey. Ne zaman utanacaklarını bilememiş, bu büyük teselliyi kaçırmışlardı. Mahvolmuş, çürümüş, bitmiş, savaşın batağına batmış bir beden ve tıpkı o beden gibi bir ruh. Salih esaretten öyle dönmüştü işte. Herkes gibi reis bey de olduğu halde görüyordu Salih'i. Herkes gibi reis bey de ne olabilir diye düşünmemişti bir kerecik olsun. Ve gene herkes gibi kendisi de ona el uzatmayı aklına bile getirmemiş, çöl ortasında bir şarapnelin ruh ve beden için, bir hayat için damgaladığı mahkumiyet kararını bozulamaz saymıştı. Tıpkı o kızgın ve şimşek gibi çarpan demir parçasının duygusuzluğu ile kim, hangisi el uzatmıştı Salih'e? Hiçbirisi. Sadece tiksinmişlerdi ondan. Tiksinmiş, geri itmişlerdi. En ağır sözler söylenmemiş miydi onun için? Ama Salih, Tanrı ona ikinci bir doğum ihsan etmiş gibi, kelimenin bütün gücüyle bir kahramandı şimdi. Esaretten döndüğü zaman doğru dürüst ekmek ve kaşık tutamayan sol elinden, kurtuluş çabasının en yaman silahşörlerinden biri yaratmış, o çürüyen ruhundan iradelerin en faziletlisini fışkırtabilmişti. Aldanışları inat, yanlışlıkları isyan olsa bile ona kimin ne demeye hakkı vardı? Çünkü kimin bu mucizede emeği, hatta arkalama payı vardı? Kısacası Salih trajik bir iç mücadelesini, görgüsüzlüğüne, bilgisizliğine, düşünce yetersizliğine rağmen tek başına ve şahane bir kahramanlıkla sürdürmüş, sonra zafere ulaştırmayı başarmıştı. Eli öpülecek adam Salih değil de kimdi? Salih ürkek ürkek mırıldandı. Ali emmi hastalanmış ha? Öyle, iyice üşüttü galiba, görecek miydin? Çok iyi olurdu ya. Biz küçük Hacı Bey'le ikindiden sonra gidecektik, gel sen de. Hacı Bey dedi bana, bir mahsur yoksa geleyin ben de. Tabii gel, Ali emmi çok memnun olur. Doğruldu. Öyleyse şimdilik bana müsaade, daha anamı görmedim. Reis Bey onu hanın kapısına kadar geçirdi. Bu da Salih'i büsbütün ezdi. Reis Bey ayrılırken, ikindiden sonra Hacı Bey'in dükkanında buluşacağız dedi. Salih'e evin kapısını teyzesinin ahretliği dilsiz Hanife açtı. Kadıncağız Salih'i karşısında görünce kısık kısık sesler çıkarmaya, geniş el ve kol hareketleriyle sevincini belli etmeye çalıştı. Anası yukarıdaki sofrada, Çobankaya'ya bakan pencerenin önündeki sedirde oturuyordu. Sanki bir yıldır hiç kımıldamadan, konuşmadan, yemeden, içmeden hep orada oturmuştu. Salih onunla helallaştığı günü hatırladı. Anası o puslu sabah vakti de burada, işte böyle oturuyordu. Ve oğlunun gideceğini nasıl fark etmemiş göründüyse, şimdi de tıpkı öyle, geldiğini fark etmemiş gibiydi. Salih kadıncağızın kuru, soğuk ve buruş buruş eline sarıldı. Ana, ben geldim. Kadıncağızın öbür eli ürkek ürkek sırtını sıvazladı. Demek bir şeyler duyuyordu. Salih ümit ve sevinçle doğruldu. İşte böyle ana. Fakat gözleri ne kadar da donuktu kadıncağızın. Belli bir zorlayışla, geldin diye mırıldandı. Geldim ya. Kucakladı, kınası çoktan uçmuş incecik telli, bembeyaz saçlarını öptü. Sonra da başını dizlerine koyup sedire uzandı. Dakikalar geçiyor, arka odaya kaçan Hanife'nin boğuk hıçkırıkları gittikçe bitkinleşiyordu. Derken Salih anasının elini saçlarında hissetti. Kadıncağız bu keçeleşmiş saçları okşuyor, koca bir hayatı, acı tatlı hatıralarıyla bulmak istermiş gibi dikkatle, adeta araya araya okşuyordu. Zaman dolmuştu artık ve Salih de gözleri yumulu, hiçbir şey düşünmeden, bir tek kelimeye bile takılmadan bütün hayatını yaşıyordu. Derken dilsiz elinde bir tepsiyle geldi. Tencerede un çorbası vardı. Ayrıca 3-5 kuru soğan da getirmişti. Tahta kaşıklar aynı sıra ile ve muntazam aralıklarla gidip geldi. Yemek bir tek kelime olsun konuşulmadan bitti. Salih son lokmayı da yutup Allah'a hamd ettikten sonra dilsize işaretle "Çorba çok güzel olmuş," dedi. Dilsiz de mahzun bir gülümseyişle boynunu büktü. O bu evde ne yemekler piştiğini görmüştü. Derken bir mucize oldu. Anası Salih'e "Uyu," dedi. Bir tek kelime. Fakat bu bir tek kelime Salih'in anasını bulmasına yetmiş ve ona bütün bir maziyi geri getiren mucize gibi tesir etmişti. Kucakladı ve "Peki ana, yatayım," dedi. Odaya girmeden önce de dilsize işaretle ikindiden önce uyandırmasını tembih etti. Yokluk, evet, sefalet derecesini bulmuştu. Fakat çarşafları ve yastık kılıfları her zamanki gibi insanın içini ferahlatacak kadar tertemizdi. 1,5 saatlik uyku Salih'in yıllık yorgunluğunu sildi, süpürdü, gitti. Namazı Taşoluk'taki mescitte kıldı. Küçük Hacı'nın dükkanına gittiği zaman Reis Bey oradaydı, hemen yola çıktılar. Ali Emmi tekke deresine bakan bir odada sedire yapılan yatağa uzanmıştı. Salih'i görür görmez yüzü aydınlandı. "Ne o lan çolak, yine ne halt ettin?" Salih gülümsemeye takat bulamadı ve elinde olmadan gözlerini Ali Emmi'den kaçırdı. "Kötü, bir daha ayağa kalkamayacak gibi," diye geçirdi içinden. "Yalağa bak lan, ağzını açmaya para mı ister ne?" Sesi iyice fersizdi ve gönlünün ta derinlerinde hala cıvıl cıvıl duran sevgiyi bu ses artık taşıyamıyordu. Salih bir an için sahiden kızdığını sandı. Üzmemek telaşıyla, "Bol bol selam getirdim sana." Salih de konuşacak hal kalmamıştı. Reis Bey aracılık etti. "Salih'te epey haber var Ali Emmi, istersen dinleyelim." Ali Emmi kendini zorladı. "Öyle ya, öyle ya, ne susar bilmem ki. Selam dediydin lan çolak, kimden?" "Haydar Bey'den." "Hangi Haydar Bey o?" "Gönülsüzlerin Haydar Bey Ali Emmi." "Şunu şöyle desene, doktordan demek. Aleyküm selam, başka?" "Yüzbaşı Hamdi Bey'den, yüzbaşı Nazım Bey'den. Gönderen getiren sağ olsun, anlat şimdi." Salih Çerkez Eten vakasını ve kumandanların tembihlerini kelimesi kelimesine bir daha anlattı. Bunları ezberlediği belliydi. Ne bir şey katıyor ne de çıkarıyordu. Sözünü hiç kesmeden dinlediler. Bitince Ali Emmi nezaket icabı ortaya sordu. "Ne dersiniz?" Küçük Hacı Reis Bey'e baktı. O da asıl hükmü Ali Emmi'ye bırakan bir sadelikle cevap verdi. "Madem vaziyet bu, yapacak pek bir şey yok sanırım." Ali Emmi başını salladı. "Elbette bize denileni yapmak düşer." Leyla ıhlamurları getirdi. Ağızlarına attıkları üzüm tanelerini dişleyip ilk yudumları içtikten sonra birbirlerine baktılar. Ali Emmi sordu. "Diyeceğiniz bir şey var mı?" Küçük Hacı, "Yo," dedi. Ali Emmi de tekrarladı. "Bize denileni yapmak düşer. Anca adamın canı iyice sıkılır, bilindi mi Reis Bey?" "Doğrudur Ali Emmi." Ihlamurla 3-5 üzüm tanesi Ali Emmi'yi canlandırmış gibiydi. "Halbuki isem ne yiğit adamdı Etem, değil mi? Of of, neye böyle olur bilmem ki. Kimin malını paylaşamaz bu herifler Allah sen. Bunca hırsa değer mi lan bu kahpe dünya? İlle de önce geçmek mi lazım ülen? He deyverseler birbirlerine namusları mı gider lan?" Konuştukça öfkesi artmıştı. Göğsünü tan tan döven öksürük nöbeti yeniden başladı. Üçü de başlarını önlerine eğmişlerdi, eziliyorlardı. Salih bir iki defa kaçamak baktı, Ali Emmi gidiyordu. Ama Ali Emmi öksürük biraz ara verince kalan ıhlamurunu bir dikişte bitirdi ve soluya soluya Salih'e bakarak, "Ne olen Salih," dedi, "öleceğim diye mi korkan? Korkma korkma, ölmen ben. Öleceğim zamanı bilirin ben." Solukları diner gibi oldu. "Emme yine de yanarın. Küçük acıyı bilem güldüremez olduk gari." Reis Bey'in içini büsbütün sızlatan bir ciddileşme çabasıyla asıl sözüne döndü. "Hırs hırs. Hırs bütün bunlar. Kim kancık, hırslı olan kancık. Kim hayın, hırslı olan hayın. Kim kafir, gözünü hırs bürüyen kafir." Kış akşamının barut rengi, odadaki eşyayı ve yüzlerinin çizgilerini gittikçe belirsizleştiriyor, siliyordu. Sessizlik kurşun gibi çökmüştü. Artık kalkıp gitmeleri, daha şimdiden milyonlarca kilometre öteye kaymış gibi görünen Ali Emmi'yi önlenemez tekliğine bırakmaları gerekti. Ama ne Reis Bey'de ne de Küçük Hacı'da kımıldanacak hal vardı. Bu arada Salih'in içi içini yiyordu. Zehir gibi bir kararsızlıktı bu. Anlatmalı mıydı? Hem anlatmaktan korkuyor, hem de Reis Bey bize müsaade diye ayağa kalkıverecek diye ödü kopuyordu. Sonunda kendini tutamadı ve söz istediğini anlatmak için kesik kesik öksürdü. Üçü de başlarını ona çevirdiler. Koyu loşlukta cesaret veriyordu. Bir kere daha öksürdükten sonra başladı. "Haddini bilmez demeyin emme, öyle icabet ediyor. Bağışlayın, kusura kalmayın." Ali Emmi dayanamadı. "Geveleyip durma lan." Salih'in güneş ve ayazla kararmış yüzünü mora çalan bir allık bastı. Bir solukta söyleyiverdi. Şu diyeceklerim burada kalacak diye ant verin diyecektim. Ali emminin fersizlikten zaten yarı aralık duran ağzı büsbütün açıldı. Gözleri büyüdü. Saz benzi pembeleşti. Reis Bey ile Küçük Hacı'nın şaşkınlıkları da öfkelerine rağmen onunkinden aşağı değildi. Salih veya başka biri onlara ant teklif etsindi. Salih sinmişti. Ama böyle gerektiğine inanıyordu. Ali emmi öfkenin iyice kıstığı bir sesle ''Bak hele'' dedi. ''Ülen Çolak laf bize yeminle mi emanet edilir oldu gari? Ha? Kimmiş bize yemin karşılığı haber salan ha? Bir de bakayım.'' Salih dizlerinin üstünde dimdik doğruldu, iyice telaşlıydı. Yo, vallahi kimse değil aleyhimmi. Kimin haddine? Vallahi ben kendim derin aleyhimmi. Küçük Hacı Reis Bey'e baka kaldı. Reis Bey'in içinden gülmek geldi. Aleyhimminin de öfkesi gitmiş ama şaşkınlığı bütün bütüne artmıştı. Öyleyse, yani neden sen oğlum? Reis Bey vallahi da billahi da ben bir şey anlamadım. Sen anladın mı Allah sen? Kimsenin haddine değilmiş, kimse de istememiş. Emme gene de yemin verecekmişiz. Reis Bey Salih'e bakıyor, açıklamasını bekliyordu. Ali emmiye gelince o dermansız elleriyle sakalını sıvazlamaya çalışmakta ve boyuna Allah Allah, Allah Allah diye mırıldanmaktaydı. Küçük Hacı da bekliyordu. Salih bu üç yüzlü baskıya daha fazla dayanamadı ve can havline benzeyen bir parlayışla ''Yemini ben isterim Ali emmi'' deyiverdi. Ali emminin ağzı şimdi artık tam manasıyla bir karış açıktı ve Küçük Hacı bile kendini tutamamış, sen mi diye acayip bir mahluk görmüş gibi mırıldandı. Bütün bunların ardından bir patlama gelecekti. Bu muhakkaktı ve bunun muhakkak olduğunu Salih de biliyordu. Kafası cin gibi işlemeye başladı ve kısa sürecek fırsatı kaçırmak istemedi. Öldürün isterseniz beni emme böyle. Reis Bey, Küçük Hacı ve Ali emminin patlamak üzere olduğunu anlamıştı. Gülümseyerek araya girdi. Anlatsın bakalım Ali emmi. İş bizim sandığımızdan mühim galiba. Salih Reis Bey'e minnetle baktı. Öl desen ölürüm der gibi. Ve mühem ya dedi. Ali emmi Reis Bey'in istediği havaya girmişti. Gülümsemeye çalışarak. Anlat bakalım şu mühemi de öğrenelim bir dedi. Salih artık formülünü bulmuştu. Sırıttı. Önce yemin. Reis Bey yine araya girdi. Öyle olsun edelim. Yemin merasimi epey sıkıntılı oldu. Bu işe zerre kadar şaka karıştıracak insan değillerdi. Fakat Salih'e yemin vermek de biraz fazlaca tuhaflarına gidiyordu. Yeminler edildikten hemen sonra Salih, size şimdi İstanbullu hocadan haber vereceğim dedi ve şöyle bir sustu. Yaptığı tesirin tadını çıkarmak istiyordu. Fakat asıl şaşıp kalan kendisi oldu. Çünkü Küçük Hacı, ''Poho, biz onu duyalı yıl oldu oğlum.'' demişti. ''Yıl mı oldu?'' Ali emmi bitkinliğine rağmen o ciddi görünüşünü büsbütün tatlılaştırdığı şakacılığını bulmuştu. ''Sen de amma sabırsızsın ha Hacı Bey. Dur hele, belki çolağa ahiretten yeni bir haber gelmiştir. Len oğlum Salih, hoca sakın seni de yanına çağırmış olmasın.'' Salih iyice afallamıştı. ''Neden sen Allah sen Ali emmi? Hangi ahiretten bahseden? Hoca Kütahya'da, Kütahya'da. Ben de yanından gelirim. Haydi bu sefer de şaşkınlık sırası ötekilere geliverdi. Hoca sağ mı? He ya. Kütahya'da mı dedin? He ya öyle dedim. Yanından mı geldin? He ya Reis Bey yanından. Hacı Bey de aynı şeyi sordu. Yanından mı geldin? 5 gün önce ayrıldım. Yüzbaşılara verdiği haberleri götürdüm. Onlar da bu haberlere göre size şöyle şöyle edeceksiniz dediler. Odada çıt çıkmıyordu. Pencerenin 200-300 metre ötesinde ve dalları karlarla ağan ağaçların ardından Topyeri ve Tekke Dağı, masmavi ve sarışın bir gökyüzünün altında pırıl pırıl görünüyordu. Oralarda daha ışık vardı. Ali emmi toparlanmaya çalıştı. Sonra? Sonrası bu işte Ali emmim, hoca sağ. Anladık oğlum, hoca sağ, inandık. Ne yapar, nişler? Söyleyin Ali emmi, hocanın adı gari hoca değil, Küçük Ağa. Küçük Ağa mı? Küçük Ağa'yı işittikleri anlaşılıyordu. He ya, Küçük Ağa işte bizim İstanbullu hoca. Sonra övündü. Ta başından beri biliyordun ben. Hani beni hocayı bulmaya yollamıştınız ya. Belediyede. Bildin mi? İşte o zaman. Hemen 3. gün hocayı Ketenlik'te bulduk. Bizim Topal'la. Küçük Ağa adını takmış. Bir de çetenin başına geçmiş. Bir göreceydin. Güldü ve anlattı. Kesmiş mi sana o canım sakalı? Giymiş mi kalpakla avcı biçimi pantolonu? Al sana arslan gibi bir delikanlı. Tanıdım emme ben. Bakışından tanıyıverdim. Ali emmi bayağı canlanmıştı. Biraz daha doğrularak dinlemeye iyice hazırlandı ve dedi. Reis bey dirseklerini dizlerine dayamış, Salih'e doğru eğilmişti. Küçük hacı ise sağ ayağını altına alıp sedire daha bir yerleşti. Salih'e gelince o kazandığı ilgiden mest olmuştu. Tanıdım diye tekrarladıktan sonra gerdan kırarak devam etti. Emme o beni tanıyamadı. Ulu camide Doktor Haydar Bey'e laf ederken ben onun sırf bakışlarını görürdüm. Emme o beni nereden? Ali emmi sinirleniverdi. O beni, ben onu, o benim, o ben. Ülen bırak da kendini ne olduysa onu anlat. Salih oralı olmadı. Ali emmi be, darılma ya, hastalık seni huysuz etmiş. Anlatıyorsun ya işte, daha nasıl anlatılır? Sen de Hacı Bey. Ali emmi Salih'in üstünlüğüne razı oldu. İyi iyi anlat bildiğin gibi. Salih yapmacık bir küskünlükle ama domuzuna domuzuna tekrarladı. Dediğim gibi işte o beni tanımadı. Şunu da değeyin. Biz Topal'la Yörük damlarını bulduğumuz zaman yarı ölüydük. Ha donduk ha donacaktık. Bizi bir güzel yedirdiler, içirdiler, ısıttılar. Girdik pufla yataklara, sabaha kadar uyuduk. Sabah oldu, Topal kalkmadı. Bitmiş yazık, ona baktılar, beni de hocanın yanına götürdüler. Ocakta kütükler alev alev yanar, üstünde mis gibi kokan süt apabak kabarır. Doğradık ekmekleri çanağın içine, bir tabakta bal getirdiler. Bir güzel karnımızı doyurduk. Hoca efendiyle karşı karşıya, sonracığıma vakit geçti, baş başa kaldık. O zaman bana, anlat bakalım dedi. Ben de sen beni tanıman ama hoca efendi diye söze başladım. Hoca efendi der demez yerinden şöyle bir hopladı. Dur dedim, telaşlanma dedim ve dilimin döndüğü, bizim Doktor Haydar Bey ile yüzbaşılardan öğrendiğim kadar memleketin halinden bahsettim. Bana verdiğiniz vazife hocanın yerini size bildirmekti. Ama Allah vebalimi bağışlasın. Ben hoca efendiyi karşımda öyle arslan gibi görünce, üstelik bir de aklını, ilmini hatırlayınca sizi filan unuttum. İçimden bu koca adam hak yolunda çalışmazsa günah olur. Eğer ben onu hak yoluna götürebilirsem, bütün günahlarımdan kurtulurum diye geçirdim. Böyle geçirince de haddimi hududumu unutup işe giriştim. Zaten onu tanıdığımı da bu yüzden açıkladım. Öyle konuştum ya, hoca efendi beni gözleri ateşte hiç ses etmeden, kımıldamadan dinledi. Ben sözümü bitirince de çektiğim gibi parabellomu, hoca efendi dedim, işte tabanca, ya beni vurun burada ya da dediğimi yapın. Yoksa bir adım atmam buradan dedim. Salih'in bu jesti üçüne de pek tesir etti. Reis bey gülümsedi. Ali emmi, haydi Musa dedi. Küçük acı da başa çıkılmaz bununla dedi. Salih de biraz daha efelenerek devam etti. Bir telaşlandı, bir telaşlandı ki sorma gitsin Ali emmi. Başladı bana yalvarmaya. Koy o tabancayı cebine diye. Düşünürüm dedi. Ama ben vallahi olmaz dedim. Hemen şimdilik söz isterim dedim. Çünkü iyi gördüm halini. Razı olmaya can atar emme. Kolay değil tabii. Sonunda bir peki dedi ki göreceğin Ali emmi. Benim ciğerim cız etti vallahi. Salih bundan sonrasını da bir bir anlattı. Nasıl karar verdiklerini, Çerkez Tevfik Bey'in Sabuncu Pınar'daki karargahına nasıl vardıklarını, orada nasıl şüpheyle karşılandıklarını, nasıl tehlikeli günler geçirdiklerini, ama küçük ağa diye bilinen hocanın arda arda gösterdiği yiğitlikler ve akıllılıklarla nasıl Tevfik Bey'in gözüne girdiğini de etraflıca anlattı. Sonra sıra Karakeçili Teşkilatı'nı bir tesadüfle öğrenişine ve bu yüzden geçirdikleri tehlikelere geldi. O da bitince Kütahya'da geçen olayları anlatarak sözlerine son verdi. İşte böyle. Küçük ağanın İstanbullu hoca olduğunu şimdi benden gayrı bir de siz bilirsiniz. Bu da tabii böylece kalacak. Küçük ağa şimdi benden çoluğuna çocuğuna dair haber bekler. Ayrıca da son olup bitenlerden sonra Çerkez Tevfik Bey'in elinden canını kurtarabilir mi, kurtaramaz mı Allah bilir. Salih bu son sözleri üzerine odadaki o keyifli havanın kaybolup gittiğini, yerine sıkıntılı bir sessizliğin çöktüğünü gördü. Fakat bu nedendir anlayamadı ve kendini tutamayarak sordu. Sevinmedin mi buna Ali emmi, yoksa ben kötü bir şey mi yapmışım? Reis bey, yo yo dedi, sen yapılabilecek şeylerin en güzelini yapmışsın. Ali emmi de, sevinmez olur muyum hay fikirsiz dedi. Ama o sıkıntılı halleri gitmemişti. Bu da Salih'i büsbütün tedirgin etti. Hatta gönlü kırılır gibi olmuştu. Öyleyse bana müsaade diye doğruldu. Aleyhimi onu anlamıştı. Otur lan yalak herif diye tersledi. Nereye gidecekmişsin? Gelip gitmenin bir adabı erkanı var. Reis Bey ile Hacı Bey kalkmadan nasıl gidermişsin sen? Salih bozuldu. Ne bilen ben? Hani belki aranızda bir şey konuşursunuz da. Aleyhimi yine tersledi. Öyle bir şey olsa deriz kalk git diye sana. Salih oturdu. Aleyhimi duyduğu sıkıntıya daha fazla katlanamayarak. Dinle oğlum Salih diye söze başladı ve üç defa öksürdükten sonra kendini zorlayıp devam etti. Verdiğin haberlerin hepsi de iyi. Bizi ziyadesiyle sevindirdi. Hele ben hususiyle memnun oldum. İstanbullu hocayı yani küçük ağayı beğenmek ne haddime pek severdim. Allah onu millet yoluna getirsin diye ikide bir dua ederdim. Duamın tuttuğunu görmek müyesser oldu. Allah'a bin şükür. Aman be reis bey, ben bittim vallahi, sen deyiver. Aleyhimi gerçekten de pek bitkin görünüyordu. Aman be diye isyan ederken insana dokunacak kadar halsiz ve üzgündü. Halinde de yüzünde de duyduğu saf sevinci belli eden ufacık bir iz bile yoktu. Buna takati yetmiyordu. Salih de şaşkın ve üzüntülü reis beye baktı. Bir yandan da merak içindeydi. Bir türlü söyleyemedikleri haber ne olabilirdi? Reis bey nihayet konuştu. Demin anladın Salih. Biz İstanbullu hocayı ta geçen bahardan beri öldü biliriz. Önce İstanbul'a kaçmış diye bir söz çıkmıştı. Fakat galiba ikinci ayıydı. Bir gün Müftü Efendi'ye bir adam gelmiş ve bir heybe bıraktıktan sonra Hoca Efendi bir müsademede vuruldu. Ölmeden önce de eşyalarını size getirmemizi tavsiye etti. Müftü Efendi çoluğuma çocuğuma göz kulak olsun dedi demiş. Heybede de bir hayli para ve Hoca Efendi'nin saatiyle tesbihinden nüfus tezkeresine kadar bütün bütün eşyası bu meyanda da kurşunlarla delik deşik olmuş, kana bulanmış çamaşırları esbabı varmış. Kuvvacılar dahil bütün Akşehir yandı yakındı. Körpe helaliyle yüzünü görmediği oğlunu düşündükçe de büsbütün dertlendi. Ama dünya bu. Sonunda anamızı, babamızı, çoluk çocuğumuzu nasıl unuttuysak onu da unuttuk. Aleyhimi bir sigara içsem? Buyurun reis bey, buyurun. Rahatsız ederim diye korkuyorum da. Aman reis bey, ben de dumanından faydalanırım. Reis bey sigarasını yakarken Salih lafın can alacak yerine geldiklerini artık iyice biliyor. Üstelik verilecek haberi de sezer gibi oluyordu. Nitekim reis bey bu sezişin yanlış olmadığını göstermekte gecikmedi. Kışa doğruydu. Hoca efendi ile Emine hanımın kızları bir araya gelip annesini de kaybettikten sonra çocuğu ile yapayalnız kalan kadıncağızı nasıl emniyete ve rahata kavuşturabiliriz diye konuşmuşlar. Sonunda da münasip bir izdivaçta karar kılmışlar. İşte böyle Salih oğlum. Salih aptallaşmış bir halde sordu. Sonra yani Aleyhimi hırsından patladı. Yanisi manisi Emine'yi ere verdiler. Fakat Salih bir türlü kendine gelemiyordu. Şimdi ne olacak? Bu soruyu kimse cevaplandıramadı. Ben ağaya ne derin şimdi? Sessizlikten korktuğu için sormuş gibiydi bu ikinci suali. Fakat o da işe yaramadı ve Salih getirdiği müjdenin götüreceği kara haberin içinde eriyip gittiğini gördü. Kime verdiler? Sesi ürkekti. Aleyhimi biraz canlanır gibi oldu. E verdiler dediysek öylesi değer lan. Koca herifin birine can yoldaşı olsunlar diye. Çarıkçının Hasan'ı bildin mi? He, işte ona. Onun koca koca iki oğlu var. Askere gittiler. Bir de gelinlik kızı var. Onunla üçü bir evde oturup giderler işte. Ne olursa olsun işin içinde nikah vardı. Ağaya nasıl anlatırım ben bunu Aleyhimi? Aleyhimi? Doğrusu bu ya. Zor değil mi reis bey? Öyle Aleyhimi. Sen neden Hacı Bey? Bilmen ki. Sustular. Salih düşündü düşündü. Sonunda puflayarak yo Aleyhimi dedi. Ben ağanın yüzüne bakaman gayri. Bana bir şey demedi emme. Aynı odada yattığımız günler nasıl sayıkladığını ben bilirim. Gönlü hep buradaydı.